Ayrım 23, sayfa 298. İyi ki geldin. Baksana manzara ne kadar güzel. Her taraf yemyeşil. Oysa ben hep buraları kurak zannederdim nedense. Benim de ilkokul yıllarımda Atlas'ta Çin hep sarı olurdu. Sarı bende çorak toprağa çağrışım yapar. Bir de bu duvarı hep akıncılar zorlarmış ya. Savaşın olduğu yerde ot bitmez diye düşünmüştüm. Ne kadar yanılmışım. Üzerinde yürüdüğümüz ucu gözükmeyen uzun duvar yeşil bir denize doğru atılıvermiş. Sicim gibi kıvrıla büküle uzanıyordu kilometrelerce. Bir resim çekseydik, dedi Bora. Resim çekmek zorunda kalmamak için yanıma fotoğraf makinesini özellikle almamıştım. Yolda kartpostal satıyorlardı, alırız dedim. Kalabalığa karışıp yürüdük. Üçüncü kuleye yaklaşırken 6.000 yıllık tarihin üzerinde yürürken ne hissediyorsun diye sordum. Ne kadar birikimsiz olduğumu dedi. Ne kadar önemsiz bir ayrıntı olduğumu şu dünyada. Benim için çok önemli bir ayrıntısın. Aramıza arkamızdan doğru bir kadın sesi girdi. Siz Türksünüz değil mi? Ay ne hoş. Burada Türklerle karşılaşacağımız hiç aklımıza gelmezdi. Nerelisiniz? Tombulca kumral bir kadın, saçları örgülü bir kız çocuğun elinden tutmuş bize koşuyordu. Ben dondum kaldım. Bora sakin sakin İstanbul'dayız ya siz dedi. Biz İzmir'den geldik. Şey rica etsek bizim bir resmimizi alır mısınız? Toplu halde. Elbette dedi Bora. Kadının elinden fotoğraf makinesini aldı. Bir güleç adam, iki aynı yaşlarda kadın, örgülü kız ve bir de iki ön dişi eksik oğlan çocuğu. Kadraja sığmak için birbirlerine yanaştılar. Güneşi aklınıza almayın şu tarafa geçin dedi Bora. Bir itiş kakış oldu yeniden poz verdiler. Çıt çıt. Bir poz daha lütfen. Çıt. Çok teşekkürler zahmet oldu. Siz de turistik gezide misiniz? Biz fuar için geldik. Aa fuar mı var? Kitap fuarı var. Öyle mi? Konu kitap olunca pek ilgilenmediler. Ben az ileride konuşmadan, kıpırdamadan dikiliyordum. Bora lafı uzatmadı. İzmirliler de bir kere daha teşekkür edip isim falan sormadan ayrıldılar, yürüyerek uzaklaştılar. Hala canlı mısın dedi Bora. Taş kesildin de. Merak ettim. Canlıyım dedim. Bak hareket edebiliyorum ama sen keşke fuara geldiğimizi söylemeseydin. Gördün işte İlhami, söyledim ama Türkler bırak ilişkimizi, kim olduğumuzu bile merak etmediler. Çin Seddi'de onlardan başka iki Türk daha. Onlar ilginç olan sadece bu. Bugün niye hep haklısın diye sordum. Ben hep haklıyım dedi. Dönüş yolunda rehberimiz yol uzun süreceği için acıktıysak aşağıdaki lokantada bir şeyler yiyebileceğimizi söyledi. İsteyenler parmak kaldırsınlar. Çoğunluğun parmakları havaya kalkınca üçü Alman, dördü İngiliz, dokuz kişi hep birlikte pek de büyük olmayan lokantanın bahçesine doluştuk. Masalarda yer bulmaya çalıştık. Yemekleri ısmarlarken Türk aile bahçeye girdi. Yanımızdaki masaya yerleştiler. Yüz verme diye fısıldadım Bora'nın kulağına. Bora o tarafa bakmama gayreti içindeydi ama az sonra aile reisi kalktı yanımıza geldi. Bir resminizi alabilir miyim diye sordu. Neden dedim ters bir sesle. Ta Çin'e kadar gelmişiz, burada Türklere rastlamışız. Az şey mi yani? Bir hatıra olsun sizden. Ben fotoğraflara çok kötü çıkarım dedim. Efendim, ne fark eder dedi adam. Bora yerinden kalktı, yanıma geldi. İskemlemin arkasında durdu. Buyurun çekin. Ben masaya bıraktığım güneş gözlüklerimi alelacele taktım. Resminiz çekildi. Aile reisi memnun oldu. İsmi aileleriniz efendim. Pardon dedi Bora. Adımızı soruyor beyefendi dedim. Ben Bora, bu bey de Hamdi Bey. Ben Deniz Şevket Özsanlı. Ayağa kalktım. Adam elini sıkacağımı sanarak bir hamle yaptı. Oysa ben izninizle tuvalet ne tarafta acaba dedim ve kimseden yanıt beklemeden hemen binaya doğru yürüdüm. Tuvalette gereğinden fazla oyalandım. Masama döndüğümde İzmirli adam kendi masasına yerleşmiş. Garsona laf anlatmaya, bu arada yumurtalı pirincini iki çubukla başarısız bir şekilde yemeye çalışıyordu. Adamla göz göze gelmemeye çalışarak yerime oturdum. Bizi şehre geri götüren minibüsten inince otele değil 2 gün önce sarayın yakınında saptamış olduğumuz alışveriş sokağına gitmek istedik. Pekin'in merkezinde bayraklardan başka Çin'de olduğumuzu gösteren hiçbir iz kalmamıştı ama bu sokak yaklaşık düzen yan yana dizilmiş, tek katlı dolap büyüklüğünde minik dükkanlarıyla, bez güneşlikleri, kapıların önüne atılmış taburelere, tünemiş satıcılarıyla bize Çin'de olduğumuzu hissettirmişti. Trafiğin her yöne dört der şeritte aktığı çok geniş caddeleri, 30-40 katlı gökdelenleriyle devasa Tiananmen meydanıyla Pekin, ne bildiğim Avrupa başkentlerine benziyordu ne de hayalimdeki Çin'e ait. Tıpkı İstanbul'un bakımsız, izbe ara sokaklarında karşınıza nasıl birdenbire beyaz martılı masmavi bir deniz parçası çıkabiliyorsa, burada da gözünüze tek tük nostaljik bir sokak ya da rengarenk bir pagoda, Budistlerin çok övündüğü büyük mağazaları neden tercih etmediğimize şaşarak. İki gün sonra biz o sokağı kolayca bulduk ve turistlerin pek dolaşmadığı dar sokakta birbirimize sokularak sonuna kadar yürüdük. Sokağın sonuna doğru burnumuza buram buram yemek kokuları gelmeye başlayınca tok olmamıza rağmen ayaküstü birkaç haşlama dumpling meydiye indirdik. Sonra ben Bora'ya belli bir yerde buluşmak üzere yarım saatine ayrılalım mı diye sordum. Karım da kızıma hediye almam lazım. Sen de kendine bir şeyler bak. Buluşunca onları da alırız. Beraber dolaşsak olmaz mı? Sen sıkılma diye söyledim. Sıkılmam, alışverişi severim ben. Tamam öyleyse gel bakalım dedim ve önümüzdeki ilk dükkandan içeri girdik. İçeride hasipekten Çin giysileri satılıyordu. Ben Eda için bir iki parça seçip tezgahın üzerine bıraktım. Eda Hanım'a yeşilin tonları senin seçtiklerinden daha iyi gider dedi bir üçüncü giysiyle çıkagelen Bora. Gerçekten de çok güzel bir elbise vardı elinde. Derya'ya da seçelim bir tane dedim. Derya'ya kırmızı yakışabilir. Şuna ne dersin? Senin seçtiğini bilse giyer ama ben onun kırmızı giydiğini hiç görmedim. Koyu renkleri tercih ediyor galiba. Desene kırmızı giymesinin zamanı gelmiş. Al bunu ilhami. Tam onun rengi bu. O giysiyi de bir kenara ayırdık. Sorar mısın bu dükkanda erkek giysileri de satılıyor mu? Biraz şaşırdım ama Bora öyle istediği için satıcı kıza İngilizce olarak sordum. Erkek giysileri üst kattaymış. Yukarıda ne bulacağımızı çok merak ederek Bora'nın peşinden merdivenleri tırmandım. Askılarda sık düğmeli rengarenk ipek ceketler asılıydı. Bora biri bordo, diğeri lacivert iki ipek ceketle karşıma dikildi ve buyurdu. Giy bunu. Dünyada giymem. Giyip sokakta dolaşmayacaksın. Sadece evimizde biz bizeyken böyle giyineceğiz. Evde biz bizeyken giyinik kalamıyoruz ki. Haydi ama kırma beni. Lacivert ceketi alıp sırtıma geçirdim. Aynaya baktım. Küçük geldi dedim. Kurtuluş umuduyla. Satıcı kız aynı ceketin bir boy büyük yeşilini getirdi. Yok yok, lacivert kalsın. Bora kendi için birkaç değişik renk denedikten sonra arkası ejderha desenli bir siyah cekette karar kıldı. Hiç de uzun, ucuz olmayan ceketleri ne yapacağımızı çok merak ederek elbiselerle birlikte ödedim. Bu dükkandaki alışverişi bitirdikten sonra galerilere girip çıktık. Resimleri, heykelleri, sanat eserlerini inceledik. Buraya yeşim taşından bir gülen Buda heykelciyi armağan ettim. Ellerimiz kollarımız paketlerle dolu taksi arayarak caddede yürüdük. Büyük şehirlerde taksi bulmanın zorluğunu bilirdim ama daniskasını bu ülkede yaşayacağımızdan haberim yoktu. Trafiğin en yoğun olduğu o saatte taksi bulmak neredeyse mümkün değildi. Yarım saate yakın çılgın trafikte öne arkaya koşuşarak ellerimizi kollarımızı sallayarak bir taksi bulmaya çalıştık. Tam ümitsizliğe kapılırken yanımızda duran taksi yolcusunu indirdi, hemen koştuk. Kendini taksiye attık ama asıl sorun biz yerimize oturunca başladı çünkü şoför hiçbir dilde Hilton otelini anlayamıyordu. Ne Amerikan aksanıyla Hilton ne belki Fransızca anlar diye Hilton ne de Türk usulü Hilton'un bir faydası oldu. Hilton bir yana oteli dahi anlatamadık. Kafasını sürekli hayır anlamında sallayan ve giderek daha çok kızan şoförle anlaşmak mümkün olmayınca sokaktan geçenlerden medet umduk. Bora çok zor bulduğumuz yegane taksiyi kaçırmamak için bir bacağını içeri atmış, diğeri dışarıda gitmesine mani olmaya çalışırken ben arabadan inmiş önüme gelene Hilton diye sesleniyordum. Nihayet İngilizce anlayan genç bir Çinli kız imdada yetişti. Şoförü Hilton Oteli'ne gitmek istediğimizi şoförün kendi yöresel şivesiyle söyledi. Böylece Çin'de hepsi Çince konuşan ama bölge farkından dolayı birbirini anlayamayan Çinlilerin yaşadığını bizzat öğrenmiş olarak arabaya yeni baştan neredeyse zorla bindik. Yol boyunca şoförün kendi dilinde homurdanışını dinledik. Sadece büyük şehirlerde değil, köylerde, kasabalarda bile bir yabancı gördüler mi? Ne istediğini anlamaya çalışan, onu memnun etmek için çırpınan Türklerin aksine yabancılardan hiç hoşlanmayan bir halk Çinliler. Bunu takside Bora'ya söylediğimde İlhami hangi hayal ülkede yaşıyorsun sen diye sordu. Son yapılan anketlerde Türklerin kendilerine benzemeyen insanlarla komşu olmak istemediklerini okumuyor musun? Ne Müslüman olmayanlarla, ne eşcinsellere, ne nikahsız yaşayanlara tahammülleri var. Türbanlılar türbansızı, başı açıklar tesettürlüğü mahallesini de istemiyor. Türklerin yarısından çoğu Yahudileri, Hristiyanları ve başka dinlere mensup olanları sevmiyor. Bırak başka dinleri, Alevileri dahi anlayış gösteremiyoruz. Ben böyle olmayan bir Türkiye'de doğdum ve o Türkiye'de büyüdüm. Yeni halini algılamakta sorunum var, kusura bakma. Amma da attına. Senin de çocukluğun ve gençliğin komünizm paranoyasıyla, askeri darbelerle, işkencelerle dolu. Hiç olmazsa o işleri ülkenin başında olanlar, yönetenler yapıyordu. Halk hoşgörülü ve sevecendi. Hoşgörülü ve sevecen halk masalını sakın bana anlatma. Ben büyüdüm bölgedeki insanların kendine benzemeyene sevgisizliğini üzerine 3 roman daha üretebilirim. Sen yeni romanını üretmeden önce gölge yazar olmaktan kurtulmanın yolunu bul. Aman Bora geldik galiba. Şoför yine bağırıyor bize. İn arabadan, in haydi. Geldikse Hilton nerede? Şoför otelin önüne gitmek varken girilmez sokağın başında durmuş, arabasından inmemiz için işaretler yapıyordu. Adama kağıt para mı vereyim yoksa bozuk para mı, memnun olur bilemediğimden paraları avucuma koyup uzattım. Homurdanarak bozuklukları aldı, çekip gitti. Suratsız bir adamdı ama beni kazıklamadığına adım gibi emindim. Otele yürürken acilen bir içkiye ihtiyacım var dedim. Taksi stresinden kurtulmam lazım. Bora odamıza çıkar çıkmaz poşetten ceketlerimizi çıkardı. Kendininkini giydi, diğerini bana uzattı. Sırtımızda ipek ceketler, bacaklarımızda don, elimizde birer kadeh buz gibi şampanyayla tencerenin önündeki koltuklara oturup Çinlilerin neden bir başka dil öğrenmemekte bu kadar ısrarcı olduklarını konuştuk ve Taksim maceramıza kahkahalarla güldük. Şampanyadan mayışıp sarhoş olduğumuz için yara yattığımız lokantaya gidemedik. Oda servisine yemek söyledik. Yemekler gelince garson odadan çıkana kadar ben banyoya kapandım. Bora her zaman donunun üzerine Çin ceketi giyermişçesine rahattı oysa. İkinci şampanyayı patlatırken bana işte ceketleri böyle özel anlarda giymek için aldırdım sana dedi. İyi ki girmişti hayatıma. Bana yapmayı hayal dahi etmeyeceğim şeyler yaptırıyor, beni gençleştiriyor, hatta çocuklaştırıyordu. Yaşam sevinciyle dolduruyordu. İleride bir gün Eda ile olduğu gibi onunla da yüzlerce hatıra biriktirebileceğimi düşündüm ama içimdeki şeytan yine rahat vermedi. Ayaklarımda muflonlu terliklerim, dizlerimde battaniyemle çok yaşlı bir adam olarak tekerlekli sandalyemde oturmuş, hayatımın kilometre taşlarını gözden geçirirken yanındaki koltukta kim olsun isteyecektim, Eda mı, Bora mı? Kendime sorduğum sorunun yanıtı içimi acıttı. Ben çok yaşlı bir adam olduğumda böyle tıpkı benim şu anda olduğum gibi elinden kaymakta olan gençliğinin peşinde bir orta yaşlı olacaktı. Büyük bir ihtimalle o günlere geldiğimizde onu genç birine kaptırmış olarak hayatımın muhasebesini ben birlikte yaşlandığım karımla yapacaktım eğer hala benim yanımdaysa. Ertesi sabah otelimizin hemen arkasındaki birkaç tatlı alışveriş merkezinde alışveriş telaşındaydım. Bu yolculuk gizli kalamayacağına göre Handan başta olmak üzere yayın evinde çalışan herkese bir Çin hatırası götürmek hoş olacaktı. Kulazonelerin satıldığı bölümde Handan'a bir çift vazoyla bir kolye, kızlara şık birer kalem, Nadide'ye bilezikler, kızımla karıma bir gün önce aldığım giysilere uygun takılar, Bora'ya ve bazı arkadaşlarımıza yemek çubukları, annelerimize yüksükler, küçük küllükler, bir başka reyondan da atkılar aldım. Çakıl çukul sesler çıkaran paketleri yüklenip bunca eşyayı zaten dolu olan valizimin neresine sıkıştıracağımı kara kara düşünerek otele döndüm. Bora giyinmiş valizini hazırlamış Nobi de beni bekliyordu. Ona aldığım çubukları ayırdım, valizine koyması için uzattım. Tıklım tıkış oldu valiz dedi. Senin ipek ceketin de bende unutma. Elbette sende olacak Eda'ya ne derim. O ceketi bir kere daha giymemi istiyorsan sen taşıyacaksın. O ceketi birçok kere daha giymeni istiyorum. Çin mutfağı kitabı aldım. Geçen gün sen fuardayken böylece İngilizcemi de zorlarım biraz. Çin geceleri düzenleyeceğim. Çin geceleri sadece ikimiz için ilhami. Başka türlüsü mümkün mü? Bora'nın bu tür imaları genelde bende suçluluk duygusu uyandırırdı ama bu kez onu buralara kadar getirdiğim için vicdanım rahattı. Otel parasını ödedim, taksi çağırdım. Havaalanına vardığımızda uçağın kalkmasına daha çok vardı. Bir kafenin taburelerine iliştik. El çantalarımızı nöbetleşe bekleyip dergi, sigara, çikolata, ıvır zıvır aldık. İçtiğimiz kahvelerin parasını da ödedim. Elimde hala birazcık Çin parası kalmıştı. İşime yaramayacak parayı yanına götürmek istemiyorum. İstediğim başka bir şey var mı diye sordum. Yok dedi. O zaman ben son bir tur atayım. Çantalarımızı ve poşetleri bir kere daha Bora'ya emanet ederek kalktım. Dükkanların önünde yürümeye başladım. Birden gözüme rengarenk ipek eşarplar çarptı. Yeşilin giderek koyulaştığı, önce maviye dönüşüp sonra kırmızı olduğu hayal gibi kaygan ince uzun ipekler birbirine dolanmış sallanıyorlardı askıda. Renkler birbirinin içinde eriyordu sanki. İki tane alan, üçüncüsü bedava. Yaklaştım, fiyatını inceledim. Tam da cebimde arta kalan miktara denk düşüyordu. Parasını ödedim. Satıcı saç örgüsü gibi birbirine geçmiş ipekleri bir pakete koyup uzatırken avucuma da tek bir bozuk para koydu. Onu hatıra olarak saklamak üzere cüzdanıma attım. Ne aldın diye sordu Bora yanına vardığımda. 3 adet eşarp. 2 alana 1 bedava. Kızlara mı vereceksin? Hayatımdaki mahşerin 3 atlısına vereceğim. Karıma, kızıma ve ortağıma. Mahşerin 4 atlısı değil miydi o? Dördüncü burada yanında dedim. Dördüncüye ne aldın? Ona hiçbirine veremediğim uzak doğuya bir seyahat armağan ettim. Bir de hatıra olarak bir Çin kuruşu ayırdım. Elimde kalan son parayı uzattım buraya. Uzandı, bir eliyle parayı aldı, diğeriyle elindeki poşetten eşarp kümesini çekti. Üçüne de aynı eşarbımı aldın İlhami, bozulmasınlar. Aynı değil, birbirine dolanmışlardı. Sanırım biri yeşil, biri kırmızı, diğeri de mavi. Evde Eda ayırır onları. İsteğini seçer, diğerlerini Derya ile Handan'a verir. Handan'ın boynunda görürsem onunkini bedavaya geldiğini söylerim bak. Ben de senin o kitabın yazarı olduğunu söylerim. Bora'nın yanıtını duyamadım çünkü kulağıma bir İstanbul sözü çalınmıştı. Dikkatimi havaalanında o anda arka arkaya yapılan Çince ve zar zor anlaşılan İngilizce çağrıya verdim. Uçağa çağrılıyorduk. Uçakta önceden planlanmış olduğu gibi ayrı sıralarda değil yan yana koltuklarda oturduk Bora ile. Çin seyidine rastladığımız İzmirli ailenin bellek kaydına Bora ve Hamdi Bey olarak geçtikten sonra battı balık yan gider demiş, bu tür endişelere boş vermiştim. 8 günlük kaçamağımızın sonunda pek çok tatsızlığın bizi beklediği küçük dükkanımıza geri dönüyorduk nihayet. Biraz yorgun ve birbirimize iyice doymuş olarak.